bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tamam. Teşekkürler. Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Onların inen vahye sarıldığı gibi sarılmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi ve Allah'ın cemalini görenlerden olmayı hepimize Rabbim nasip etsin. Allah bizleri sadıklarla birlikte kılsın. Ameli makbul olan, duası kabul olan o kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, bugün sizlere aktarmak istediğim mesele, Allah kendilerine rahmet etsin, sahabenin adaleti üzerine olacak inşallah. Tabi sahabenin adaleti derken önce kelimelerin de ayıklanması, kullandığımız dildeki karşılığı, ıstılahtaki manasını da yakalamak gerekir. Bunlar anlaşılmadığı zaman, kelimeler, kavramlar yerli yerine oturmadığı zaman ve bunlara düşmanlık yapanın niyetleri, uğraşmalarındaki art niyetleri ortaya çıkmadığı zaman dinin de anlaşılması mümkün değil. Düşünün kardeşlerim, geçmiş ümmetlerin, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü, özellikle bir Zebur'un, İncil'in, Tevrat'ın inişini ve tahrifini şöyle bir bakın. Bir de Kur'an'ı ele alın. Böyle bir insan olarak, inanan veya küfreden olarak. Düşünün, bir Zebur'u anlatırken ona tabi olan bir havarisi, bir ashabı göremiyoruz. Yani Zebur'da şu ayet var, şunu Davut böyle anlattı. Var mı böyle bir ifade? Veyahut İsa Aleyhisselam'a inen İncil'e baktığımızda inen bir ayeti ta ölümünden veya göğe yükseltilmesinden diyelim, yıllar sonra kaleme alınarak yazılan bir İncil var karşımızda ve daha sonra da kaç yüz veya bin olan İncil'den konsülleri toplana bilmem kaçını bir araya getirmişler, ondan ayrılmışlar, Ortodoks, Katolik, Protestan, birçok mezhepleri çıkmış. Tevrat'a da hakeza baktığımızda bu şekilde. Ama Kur'an'a baktığımızda öyle değil kardeşlerim. Sünnet Kur'an'ın adeta bir koruyucusu, bir kalesi, bir eti, bir duvarı olmuş. Ve silsile yoluyla giden, ravi zinciriyle birbirine bağlanan bu sözler dinde bize delil olmuştur. Ve Kur'an'ın korunması da ancak bu yolla gelmiş. Ama diğer kitaplara baktığımızda bunu göremiyoruz. İşte sahabeyi bu noktada, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, Allah yaralarınızı sarsın. İşte bu noktada sahabeyi çok iyi tanımamız gerekiyor kardeşlerim. Çünkü bizi dine ulaştıran, dinin emir ve nehirlerini bize aktaran, yaşayan o insanları bilmediğimiz zaman dinimizin değerlerini de edinmeyi şeriyede yakalamamız mümkün değil. İnşallah sizlere Rabbim aktarma imkanı nasip eder. Hepimize de güzel bir anlayış nasip eder. Kitap Osman bin Muhammed el-Hamis diye birisinin kitabın adı Sahabenin Yüz Yüze Kaldığı Olaylar ve Fitnenin Tarihi diye. Ben bunun içinden bir bölümü seçtim. Kitap hakikaten güzel ve promosyon dağıtılıyor. İsteyen arkadaş olursa Ümmül Kura'dan arz edebilir. Ankara'da olan arkadaşlar varsa kendileri benden tedarik edebilirler. Ücretli değil, Allah rızası için dağıtıyorlar. Evet. Sahabi kelimesi kardeşlerim, sahip kelimesinden ismi mensuptur. Sözlükte beraberlik ve boyun eğmişlik anlamına dönen birçok manaya sahiptir. Terim olaraksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile mümin olarak karşılaşan ve İslam üzerine ölen kimseye sahabe denir. Ashab, Aleyhisselatü Vesselam ile birliktelikleri ve Allah-u Teala katındaki faziletleri bakımından farklılık arz etmektedir. Ashabın adaleti ehli sünnet nazarında kesin bir husustur. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının adaletine ilişkin olarak ehli sünnet vel cemaattan olan ilim ehlinin görüşleri de vardır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Fetih suresinde andolsun ki o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ağacın altında Aleyhisselatü Vesselam'a beyat eden müminlerden razı olduğunu bildirmiştir kardeşlerim. Çünkü onların kalplerinde yer etmiş olan iman ve dürüstlüğün bilgisine sahiptirler. O onlara, onların üzerine sekinet indirmiştir. İşte bu durum Aleyhisselatü Vesselam'a ağacın altında Rıdvan beyatında bulunan o insanların imandaki dürüstlüklerine dair Allah Subhanahu ve Teala'nın şehadetidir. Yani Allah onların adaletli olduğuna şahit oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğuna göre kardeşlerim, kırmızı devenin sahibi dışında ağacın altında beyat eden hiç kimse cehenneme girmeyecektir buyurmuştur. Hadiste bildirilen bu şahıs ise Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte çıkmış olan münafıklardan Cub bin Kays'tır. Ağacın altında Aleyhisselatü Vesselam'a beyat edenlerin sayısı 1400'den 1500 civarında olduğu ifade edilmiştir. Allah onlara rahmet etsin. Allah onlarla bizlerin haşr olmasını nasip etsin. Rabbim onların hepsinin iman sahibi olduklarına kitabında şehadet etmiştir. İç ve dışlarının aynı olduğunu, aralarında bir kişi dışında hiç münafık bulunmadığını Rabbimiz bu ayetinde ispat etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu münafığın kendileriyle beraber bulunduğunu bildirmiş, fakat bu adam Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etmemiştir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hadid suresinin 10. ayetinde ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. Yani Allah Azze ve Celle fetihten önce infak edip savaşanlara iyilik vaat ediyor. Fetihten sonra infak edip savaşanlara da iyilik vaat ediyor. Bunu destekleyen bir diğer ayette ise kardeşlerim, aleyküm selam ve rahmetullah, tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Bunlar onun uğultusunu duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. Enbiya 101'de. Bu ayeti kerimede Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının genelinin ister fetihten önce iman edip infak etmiş olsun, isterse fetihten sonra iman edip infakta bulunmuş olsun, tüm ashabın lehine Allah Azze ve Celle'nin tanıklığıdır kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ganimetlerin harcanacağı yerlerle alakalı şöyle buyuruyor. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden, fakir muhacirlerdir. İşte doğru olan bunlardır. Haşr 8'de. Ayetteki kardeşlerim, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen ifadesi kalbi amellerle alakalıdır. Allah subhanahu ve teala ashabın böyle bir kalbi amele sahip bulunduğunu ispat etmektedir. Allah'ım bizi de öyle kalpten, kalbi olanlardan eyle. Bir başka ayette ise kardeşlerim, Haşr 9'da daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret, ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Evet kardeşlerim, onlar öyle bir ümmetti ki kendileri hakikaten ihtiyaç içindeyken, düşkün durumdayken kendi nefislerine din kardeşlerini tercih etmişler. Bu ayetin nuzul sebebini hepimiz biliyoruz değil mi? Sahabe geliyor, bittim, öldüm diyor. Açlıktan adam ayakta duramıyor, yıkılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i eşlerinin yanına gönderiyor. Bir kuru ekmek dahi yok. Hepsi oruçlu diyor. Kim bunu doyuracak? Allah ona merhamet etsin. Allah ona hayırda kalsın diyor. Hemen sahabenin birisi onu alıyor, evine götürüyor. Evinde sadece çocukları için kuru ekmek var. Hanımına hiç ağzını açma. Çocukları diyor uyut. Onlara çakıl taşı koy, kaynat. O şekilde yatır diyor. Çocuklar ayağına sarılarak ağlayarak uyuyor. Karanlık bastığında kendi önüne çakıllı taşlı suyu koyuyor. Aç olan sahabenin önüne ise evde ne varsa onu koyuyor. Sabah mescide geldiğinde kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. Evet. İşte onlar böyle insanlardı. Allah bizi de o ahlakla, o imanla imanlandırsın. Öyle teslim olanlardan eylesin. Nefsini, hevasını ilah edinen ve o yolda gidenlerden eylemesin kardeşlerim. Ve Allah bizi sadıklarla birlikte kılsın. Bir münafığın, bir hasetçinin, bir kibirli olan insanın aramıza girmesi, herkesin düzenini bozduğu gibi imanlı insanların çoğalması münafıkların azlığına ve birliği beraberliği bozmasına fırsat vermemesine sebep olur. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında o müminler hem yer hem Allah yoluna infak eder diyor. Bakın bunlar sadece okumuyor, bununla amel ediyorlar. Münafıklardan bahsederken hep götürürler, hep gelsin. Onların kendileri cimri olduğu gibi eşleri de cimridir diyor. Onun için bedenen, fıtraten yapılan hasletler imana sirayet ediyor kardeşlerim. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklanan bu sahabenin hayatını anlayıp hayatına geçirenlerden eylesin. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine kitabında Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti hakkında ne diyor? Siz diyor, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah'ım bizi onlardan kıl. Ne yapar bunlar? İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inansaydı elbette kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi işlerinde iman edenler var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır diyor Ali İmran 110'da. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğumuzu söylüyor. Bazı sapık fırkaların ifade ettikleri gibi olması imkan dışı. Bu sapık fırkaların dediklerine göre üç kişi dışında muhacir ve ensarın hepsi mürtet olmuş, dinden çıkmıştır derler. Şiaların dediği. Komple mürtet olan ve içlerinden yalnızca 3 kişinin kaldığı bir ümmet hakkında Allah subhanahu ve teala insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet az değil mi? Şiiler Usulül Kafir 2. cildinin 244. sayfasında 3 sahabenin dışında hepsinin mürtet olduğunu söylerler. Allah onlara da hidayet etsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bakın ashabıma sövmeyin. Ashabıma sövmeyin. Ashabıma sövmeyin. Nefsim elinde tutana yemin olsun ki sizden birinizin Uhud dağı kadar altını olsa ve bunu infak etse onlardan birinin verdiğine ne bir avuç sadakaya ne de yarısına erişebilirsiniz diyor. Evet. Ama şeytan insana hiçbir zaman kendini göstermez kardeşlerim. Başkalarıyla insanlar uğraşa en son Allah'ın biraz önceki zikrettiğimiz o ashabın adaletiyle alakalı ben onlardan razı oldum dediği, şahitlik ettiği, tanıklık ettiği o ashaba dilini dolaştırmadan onlara söz söylemeden rahat edemezler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Aman aman diyor. Onlara dil uzatmayın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. Kıyamet gününde Nuh çağrılır. Bunu yap. Ona tebliğ ediyorlar. Burada de. Bu size çıktınır. Bize hiçbir uyarıcı gelmedi derler. Allah Nuh'a senin tebliğ ettiğine dair lehine kim şahitlik edecek? Nuh, Muhammed ümmeti diye cevap verecek. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam lehine şehadette bulunacaklar. Aleyhisselatü Vesselam işte bu Allah Subhanahu ve Teala'nın şu sözüdür. İşte böylece sizin insanlığa şahit olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedir bir millet kıldık diyor Bakara 143'te. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Daha sonra aleyhissalatü vesselam ayeti tefsir ederek adaletli vasat demiştir. Bu bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendi tefsiridir kardeşlerim. Adaletli vasat. Bunu Bukhari'de bulabilirsiniz. Bu Allah subhanahu ve teala'nın bu ümmetin adil olduğunu ve adaletli kılındığını kabul ve ispat etmesidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının adaletine genel ve mücmel olarak delalet eden hususlardan biri de kardeşlerim, ilim ehlinin Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yaptığı rivayetleri didik didik edip ayrıştırmış olmalarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir tek yalan dahi söylemiş olan hiçbir sahabeye rastlamamışlardır. Hatta ashabın yaşadığı son dönemlerde ortaya çıkmış olan kaderiye, şia, havariş gibi bidat ehli fırkalara hiçbir sahabe kesinlikle dahil olmamıştır. Bu durumda ashabın Allah tarafından aleyhissalatü vesselamın sahabesi olma şerefi için seçildiklerine delildir. Evet. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Allah ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. Allah kulların kalplerine baktı. Muhammed'in kalbini kulların kalpleri içinde en hayırlı kalp olarak gördü. Onu kendisi için seçti. Risaletiyle onu peygamber olarak gönderdi. Ardından Muhammed'in kalbinden sonra kullarının kalbine baktı. Ashabının kalplerinin kullar içinde en hayırlı kalpler olduğunu gördü. Onları peygamberlerin yardımcıları kıldı diyor. Ahmet'in müsnetinde. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabının adaletli olduğunu ifade eden onların masum olduklarını söylememiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah cennete düşürsün gariban. Çünkü onlar da birer insandır. Aleyhissalatü vesselam her Ademoğlu hata işler buyurmuştur. Onlar da Adem'in evlatlarıdır kardeşlerim. Her ne kadar hataları iyiliklerinin denizinde batılıp kaybolsa gitse de doğru da yanlış da davran mümkündür. İbni Abdülber diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin. Sesim net mi? Sesimde bozulma yok değil mi? Müslümanlardan hak ehli olanlar ki bunlar ehli sünnet vel cemaattır. Ashabın tümünün adil oldukları konusunda birleşmişlerdir. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Hacer ehli sünnet hepsinin adil oldukları hususunda ittifak etmiştir. Bu konuda bidatçılardan bazı şahs kimseler dışında hiç kimse muhalefet etmemiştir buyuruyor. Allah razı olsun cümlemizden. El-Iraki, Cüveyni, İbni Salah, İbni Kesir'de Müslümanların Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tamamının adil oldukları konusunda icma ettiklerini nakletmişlerdir. Hatip el-Bağdadi'de Allah kendisine rahmet etsin, Allah ondaki ilmi hepinize nasip etsin. Ashab hakkında Allah ve Resulü'nden zikretmiş olduğumuz hususlardan herhangi birinin varit olmadığı varsayılsa da hicret, cihat, millet, namı, orku, babayla, evladıyla nasiplaşma, iman ve yakın gücü gibi sergilemiş oldukları tutumlar adalet sahibi olduklarına dair kesin bir hüküm gerektirmektedir. Ayrıca nezih olduklarına ve kendilerinden sonra yaşamış olan adil ve temiz insanlardan ebediyete dek daha faziletli olduklarına inanmayı gerekli kılmaktadır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, ashabın adaletine dil uzatan bazı fırkalar vardır. Allah onlara da hidayet etsin. Allah doğruyu göstersin. Bunlar Şia, Hariciler, Nasibiler ve Mutezile'dir. Bunların hiçbiri Müslümanların icmasını etkileyemez. Çünkü ihtilafları kale alınacak değerde değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını eleştirmelerinde dayanakları şunlardır. Birincisi, ashabtan bazısının işlediği günahlar. İkincisi, ashab içinde Kur'an ve sünnet nası ile münafık olanların bulunduğunu söylemeleri. Üçüncüsü, adalet makam eşitliği gerektirmektedir. Bize göre bu konumda eşitlik bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak adalette bulunmaz demeleridir. Dördüncüsü ise Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tümünün adil olduklarına dair delil bulunmamaktadır derler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi bunlara bir cevap verelim. Ashabtan bazısının günah işlemiş olması konusuyla ilgili olarak daha önce de dediğimiz gibi işledikleri günahlar adaletlerine zarar vermemektedir. Sadece şunu söyleyebiliriz. Ashab adildir fakat masum değildir. Misalen Abdullah bin Himar içki içerken yakalanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde kendisine kırbaç cezası vurulurken aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Musa el-Eşari, Allah her ikisine de rahmet etsin. Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin. Şu meclisin adabını bozdun diyerek lanet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme. Vallahi o Allah'a ve Resulü'nü çok seviyor. Bak işlediği günah nispetinde de had cezası vuruluyor. Kardeşine lanet okuma demiştir. Onlar günahtan beri değil fakat adaletli insanlardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Sarihan'la. Yine falan ne yaparsa yapsın o cennetliktir. Veyahut o Rıdvan hayatında bulunanlardandır. Yani şirk olmadığı müddetçe işlediği günahlar ne olursa olsun Allah onu affettiğini söylediği birçok ayeti kerimeler vardır. Bunları güzel yakalamak gerekir. Aynen şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle haşa onların daha sonradan ne gibi günahlar işleyeceğini bilmeden mi onlardan razı olduğunu söyledi? Hayır. Bilakis olmuş olacağı ilmiyle Allah her şeyi kuşatmıştır. Onların ne yapacaklarını bildikleri halde onlardan razı olduğunu söylemiştir ve buna şahitlik etmiştir. Bize de ancak bunu ikrar etmek düşer, tasdik etmek düşer. Kardeşlerim, ashab içinde münafıkların bulunduğu görüşü tamamen yalandır. Münafıklar ashabtan zaten değildir. Sahabenin tanımı mümin olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşmış ve yine iman üzerine vefat etmiş şeklindedir. Münafıklar Aleyhisselatü Vesselam'la ne mümin olarak karşılaşmış ne de iman üzerine ölmüşlerdir. Dolayısıyla bu tanım altına ne yapmaz? Girmezler. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düşünün, münafıkların başı vefat ettiğinde oğlu Abdullah gelmiş, babasının vasiyetini söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidip onun cenaze namazını kıldırmak istemiştir, değil mi? Ömer eteğinden tutmuş, ey Allah'ın Resulü, o münafıkların başı nasıl kılarsın? Allah Azze ve Celle ayetlerini indirmiş ve münafık olarak öldükleri belli olduktan sonra onların mezarının başında durma, onlara dua etme, cenaze namazını kılma ayetleri ne yapmış? İnmiştir. Yine adaletin makam eşitliği gerektiğini, görüşü olduğunu belirtirler. Böyle bir gereklilik söz konusu değil ki kardeşlerim. Aksine biz ashabın adil olduğunu ve bazısının diğerinden daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ebu Bekir'in, Allah kendisinden razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ashabından daha faziletli olduğuna inanırız. Daha sonra fazilet üstünlüğü bakımından Ömer'i, sonra Osman'ı, sonra Ali'yi, daha sonra da cennetten müjdelenen diğer sahabeler gelir. Bunların ardından Bedir'e katılmışlar, Rıdvan beyatına katılanlar gelir. Daha sonra diğer sahabeler, yani ashab-ı kiram fazilet bakımından eşit değildir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır diyor hadis onda. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın o peygamberlerin bir kısmını diğerinden üstün kıldık Bakara 253'te buyurduğu gibi peygamberler fazilet bakımından eşit seviyede bulunmadıklarına göre ashab da aynı şekilde değildir kardeşlerim. Ashabın tümünün adil olduğuna dair delil bulunmadığı yönündeki gerekçelerine cevap olarak da daha önce Kur'an ve sünnette zikrettiğimiz gibi hiç kuşku yok ki bidat ehli bir takım delillere sarılmışlardır. Fakat biz bu delilleri zikretmeden önce Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın şu sözünü hatırlatmak istiyoruz kardeşlerim. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir. Kitabın anası muhkemlerdir. Diğerleri müteşabihtir. Kalplerinde eğirlik olanlar, fitne çıkarma ve onu tevhile yeltenmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevhilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Âl-i İmran 7. Ashabın adalet sahibi olmadığı görüşünü ifade edenlerin Kitabullah'tan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden hareketle ileri sürdükleri bir takım şüpheleri bulunmaktadır. Şimdi bu şüpheleri ve gerekli reddiyeleri izaha çalışalım inşallah. Rabbim onları hakkıyla tanıyan, onları sevenlerden eylesin. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim muhacire, ensara buğz ederse o münafıktır diyor. Allah sevenlerden eylesin. Kardeşlerim, ashab-ı kiram hakkında ortaya birçok şüpheler atılmıştır. Bunları yer yer mutezile, hariciler, şialar hep gündeme getiriyor. Bazen sukut ediyoruz. Bazen cevap veriyoruz. Ve bunun akabinde birçok cedeller gündeme geliyor. İnşallah biz burada biz bize işleyelim. Biz bize bu şüpheleri görüp bir izale etmeye çalışalım. Allah kalbimizi İslam'da sabit kılsın. Bunlar Sahra anneciğim, oda satın alırsanız online girip bu odalardan oyun oynayabilirsiniz. Yaşlılığınızda canınız sıkılıyorsa oraya girip online oyun oynayacaksınız. Tamam mı? Birinci şüphe kardeşlerim, bidat ehli aleyhissalatü vesselamın havuz hadisine dayanarak bazı şeyleri ileri sürerler. Aleyhissalatü vesselam, yanıma birbirimizi tanıdığımız bazı kimseler gelir. Havzın yanından kovulurlar. Ben de ashabım, ashabım derim. Bunun ardından senden sonra neler ihdas ettiklerini bilmiyorsun denir. Kardeşlerim, bu hadisin birçok tariki ve birçok rivayeti bulunmaktadır. Bunlardan biri de aleyhissalatü vesselam, ben havuzun yanındayken bakarım ki sizden bazılarınız bana doğru gelmektedir. Bir kısım insanlar da benden uzak bulunacaktır. Ya Rabbi, onlar benden, benim ümmetimden derim. Senden sonra neler yaptıklarını bilemezsin. Vallahi hemen senin ardından topukları üzerinde gerisin geri döndüler denir. Hadisin ravilerinden biri olan İbn-i Ebu Müreyke, Allah'ım topuklarımızın üzerinde gerisin geri dönmekten sana sığınırız demiştir. İkinci rivayette, ben havzın yanına sizden önce varacağım. Bazı topluluklardan dolayı tartışacağım. Son yanlara karşı ben tartışmada mağlup olacağım. Ya Rabbi, ashabım, ashabım diyeceğim. Bunun üzerine senden sonra neler ihdas ettiler bilmiyorsun denilecek. Bu iki hadiste Buhari ve Müslim'de gelmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, bu şüphenin şöyle bir cevabı vardır. Birincisi, burada ashabtan murat aleyhissalatü vesselam zamanında İslam görüntüsü içindeki münafıklardır. Nitekim Allah subhanahu ve teala, münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir, sen de. Elbette onun peygamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir diyor. Münafıkın bir de. Bunlar aleyhissalatü vesselam tarafından bilinmeyen münafıklardır. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecektir. Tevbe 101'de. Bu kimseler aleyhissalatü vesselamın ashabtan zannettiği fakat gerçekte böyle olmayan münafıklardandır. Bakma bana. Herhalde nikini de güzel almışsın. Bakayım mı sana? bakmayayım mı sana? Hangisini istiyorsun? Ben söyledim mesela, muhaddis misiniz? Bir Müslüman olarak ben dedim. Buyurun, devam edin bakayım. Her Müslüman hadisçidir. Bakayım mı sana, bakmayayım mı sana? Aleyküm selam ve rahmetullah. En iyisi sen bize biraz böyle bak. Olmaz mı? Rahatsız olursan gidebilirsin. Evet. Kardeşlerim, bu kimselerde kastedilen Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının ardından mürtet olanlardır. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra birçok Arap dinden dönmüştür. İşte bunlar hakkında Aleyhisselatü Vesselam ashabım derken kendisine onların senin ardından neler ihdas ettiklerini bilmiyorsun. Sen kendilerinden ayrıldığından beri onlar gerisin geri dönmüş ve o halde kalmışlardır denilmiştir. Genel bir mana, yani kendisine ittiba etmemiş olsa da Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olan herkes kastedilmiş. Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmemiş olanlar sahabe kelimesinin terim manası kapsamına dahil değillerdir. Bunu delalet eden bir husus da Abdullah bin Ubey bin Selim, Medine'ye dönersek aziz olan oradan zelil olanı kesinlikle çıkaracak demiştir. Abdullah bin Ubey bin Selul, Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'de münafıkların lideriydi. Bu sözler Ömer'e anlatılınca, ya Resulullah bırak beni de şu münafığın kafasını vurayım demiştir. Aleyhisselatü Vesselam, bırak onu, insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler demiştir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle Abdullah bin Ubey bin Selul'u ashabından addetmişti. Fakat bu ifade terim değil, sözlük manasıdır. Çünkü Abdullah bin Ubey bin Selul münafıkların lideriydi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala tarafından rezil ve rüsva edilen ve nifakını alenen isar eden bir şahıstı. Allah onu kahretti, kahretsin. Ve onun hakkında, onun ölümüyle münafıklardan hiç kimsenin cenaze namazını kılma ayeti de buna binaen inmiştir. Kardeşlerim, ashabım sözüyle kastedilenler kendilerini görmediği halde Aleyhisselatü Vesselam ile bu yolda beraber olan kimselerdir. Ümmetim ya da onlar benim ümmetimdir rivayeti buna delalet etmektedir. Aleyhisselatü Vesselam kendilerini tanıdığım ifadesiyle bu ümmeti tanıdığını bildirmiş. Kendisine ya Resulullah onları görmediğin halde nasıl tanıyorsun denildiğinde onları abdest izlerinden tanıyorum demiştir. Bu hadis Allah'ın topuklarımızın üzerinde gerisin geri dönmekten sana sığınırız diyen ve tabiinden olan Ravi İbni Ebu Müneyki'nin anlayışını pekiştirmektedir. Allah'ın bizi dininde sabit kıl. Topuklarımız üzerine gerisin geriye dönenlerden eyleme. Kardeşlerim, tüm bunlardan sonra hariciler, nasibiler, mutezile bu hadisin delaletine başvurmamışlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının mürtet olduğuna ilişkin olarak hadisi delil olarak kullanan yalnızca Şia'dır. Kendilerini Ali, Hasan, Hüseyin ve diğerlerini Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden çıkaran nedir? Bu kimselerin mürtetler olmalarını engelleyen nedir? Şeklinde bir soru sorulduğunda biz onların mürtet olduklarını kesinlikle söyleyemeyiz. Bilakis onların önder olduklarını, cennet ehlinden olduklarını ifade ederiz derler. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Ali hakkında Hira üzerinde bulundukları sırada Hira sabittir. Zira üzerinde bir peygamber, bir sıddık, bir de şehit var buyurmuştur. Ali de Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteydi. Ali cennet ehlindedir. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin efendileridir buyurmuştur. Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer ashabının havuzdan uzaklaştırılan kimselerden olduğu ifade edilirse de Ali'nin de kovulanlar arasında bulunduğunu söylemekten bunları alıkoyan nedir? Cevap olarak Ali'nin faziletleri bulunduğu söylenirse buna mukabil Ebu Bekir ve Ömer hakkında da faziletleriyle alakalı birçok hadisler vardır. Allah'ım kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Bizleri nefsimize, hevamıza bir an olsun bırakmasın. Kardeşlerim, sahabenin biz adaletini ele alıyoruz. Onların muhakkak şahsa dönük hataları vardır. Olmuştur çünkü insandır. Evet. İkinci şüphe ise kardeşlerim, Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları rukuya varırken, secde ederken görürsün. Onlar Allah'ın lütuf ve rızasını isterler. Onların yüzlerinde secdelerin izinden nişaneleri vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da onlar filizi yarıp çıkarmış, onu güçlendirmiş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiş çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Allah böylece onları çoğaltıp güçlendirmekte kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Fetih 29'da. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun sarandı. Kardeşlerim, bu ayetin zahiri Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında bir övgüdür. Fakat az önce zikretmiş olduğumuz ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibidir. Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri müteşabihtir. Ayetinde olduğu gibi bu ayetin sonunda Allah onlardan iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat sözü vermiştir ifadeleri göz önüne almışlardır. Onlardan ifadesi yani onların bazısının anlamındadır. Evet. Bu şüphenin cevabına gelecek olursa bu görüşler tamamen yalan ve saptırmadan ibarettir. Bazıları daha da ileriye giderek bu ayetteki min harfi cerrinin bazıları anlamında tevhid için olduğunu ifade etmişlerdir ki bu görüşte gerçeği yansıtmamaktadır. Buradaki min harfi cerri tefsir alimlerinin görüşüne göre tevhid için değil, yani onların bazı anlamına kesinlikle gelmemektedir. Bu ifade yalnızca şu iki anlama gelir. Birincisi kardeşlerim, onlar gibi olanlardan, onlardaki niteliklere sahip olanlardan, aynen Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği ayette geldiği gibi durum böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu size okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde bunlar gibi putların pisliklerinden sakının, yalan sözden sakının. Haç 30'da bu ayette Allah Azze ve Celle putların sadece bir kısmından sakınıp bir kısmından sakınmamamızı kastetmemektedir. Bilakis burada istenilen bütün putlardan sakınmaktır. Allah'ın fecdebimubur ritse minel evsan ifadesi bunun gibi putların pisliklerinden sakının anlamındadır. İkincisi ise bu ayetteki min harfi cerre tekit anlamındadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır diyor İsra 82'de. Buradaki min harfi cerre Kur'an'ın bir kısmının şifa ve rahmet niteliğinde olduğunu, bir kısmının ise bu nitelikte olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis Kur'an'ın tümü şifa ve rahmettir. Evet. Burada ifade edildiği şekilde konu edilen ayetteki minhum, onlardan ifadesi, onlar gibi olanlar ya da bizzat onların kendileri radiyallahu anhum anlamındadır. Evet. Üçüncü şüphe ise kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Umre amacıyla çıkıp da Kureyş ve Hudeybiye anlaşmasını yaptığı zaman Umre yapmadan geri dönmüştür. Ashabına tıraş olmalarını ve kurban kesmelerini emretmiştir. Sahabe emre icabet etmeyince Aleyhisselatü Vesselam öfkelenmiş ve kızgın bir şekilde Ümmü Seleme'nin yanına girmiş. Ümmü Seleme Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde öfke belirtileri görünce seni öfkelendireni Allah da öfkelendirsin demiştir. Aleyhisselatü Vesselam da neden öfkelenmeyeyim? Emir veriyorum ama uygulanmıyor buyurmuştur. Bidatçılara göre Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Aleyhisselatü Vesselam'ı öfkelendirmiş, böyle kimselerin adil olması ise imkan dışıdır demişlerdir. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Oku desen inanın baştan sona kitapları okumazlar. Ama iğneyle böyle ifadeleri çıkarıp sahabe hakkında konuşmaya giderler. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Bakın bu şüpheye şöyle cevap verilir. Öncelikle şunları ifade etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bizzat bu kıssada da Urve bin Mesut'un kendilerinden aktarmış olduğuna göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Resulullah'ın tükürüğünü bile yere düşmeden havada kapmaya çalışmışlardır. Şöyle ki krallığı zamanında Kayser'in de yanına girdim, Kisra'nın da, Necaşi'nin de. Ama hiçbirinin Muhammed ashabının Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikleri gibi saygı görmediklerini müşahede ettim demiştir. Böyle bir tutum sergilenmesi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı tarafından işlenmiş bir masiyet değildir kardeşlerim. Ancak gönüllerinde Mescid-i Haram'a karşı bir iştiyak hissetmekteydiler. Aleyhisselatü Vesselam keşke fikrini değiştirirse, keşke oraya girse de, Mekke'ye girse de veya Allah ona Mekke'ye girecek bir vahiy indirse diye temenni içindi. Onu düşünüyorlardı. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini uygulamayı geciktirdiler. Ümmü Seleme hikmetli davranışı bu söylediklerimizin delilidir. Çünkü Ümmü Seleme Allah kendisinden razı olsun durumu görünce Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Hadisi tamamen okuyor. Önce sen kendin tıraş olup kurbanı kes diyor. Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkıyor. Tıraş oluyor ve kurbanını kesiyor. Bu davranış karşısında ashabın tümü yeni bir emir almadan tıraş olup kurbanlarını kesmiştir kardeşlerim. Öyleyse ashabın önceki davranışı bir masiyet değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın tıraş olup kurbanını kestiğini görür görmez işin bittiğini, geri dönmekten başka çare bulunmadığını anladılar. Allah onlardan razı olsun. Ardından da tıraş olup kurbanlarını keserek Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emrine icabet ettiler. Onlar hakkında da Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Fetih 18. ayeti indirmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldin uzun sakallı. Bak kanal amiri senden şikayet ediyor. Geceleri uyuyormuşsun, gündüz ayaktaymışsın. Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir diğer ayette Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rukiye vererken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah onların inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Fetih suresinin tamamını Hudeybiye anlaşmasından sonra inzal buyurmuş ve bu olayı fetih olarak adlandırmıştır. Yapılan bu anlaşma Allah Subhanahu ve Teala'nın Aleyhisselatü Vesselam'a bahşettiği gerçek bir fetihtir. Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki bu hususu delil olarak ileri süren yalnızca Şia'dır. Nasibiler, Hariciler ve Mutezile bu olayı delil olarak kullanmamaktadırlar. Hariciler birbirleriyle savaşan sahabeleri tekfir etmekte, Mutezile de fitne olaylarına yani Sıffin ve Cemel vakalarına katılmış olan sahabeler hakkında olumsuz eleştirilerde bulunmakta ve dil uzatmaktadırlar. Şia'ya soruyoruz. Ali de Hudeybiye'deki sahabelerle beraber miydi? Değil miydi? Hem de Sünnilerin hem de Şiilerin icmasıyla Ali orada ashab ile birlikteydi. Hatta Aleyhisselatü Vesselam ile Suheyl bin Amr arasındaki anlaşma metnini yazan bizzat Ali'dir. Allah kendilerinden razı olsun. Dördüncü şüphe ise kardeşlerim, şüphe sahipleri şunu ifade etmektedirler. Aleyhisselatü Vesselam Usame'nin ordusunu savaş için hazırlamıştı. Ordu içinde Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde ve birçok sahabe varken Aleyhisselatü Vesselam Usame'nin ordusundan geri durana Allah lanet etsin demişti. Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Usame'nin ordusu sefere çıktı. Fakat Ebu Bekir de Ömer de sefere çıkmamıştı. Bu iki şahsın Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine lanetlenmiş olduğu söylenmektedir. Ki bunu da tamamen Şia gündeme getirip ve Şia'da biliyorsunuz Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan demezlerse onların imanı geçerli değildir. Hatta Hümeyni'nin dahi İran Tahran Radyosu'nda bunu canlı olarak söylediğini bizatihi arkadaşlar sesinde kaydedip hala yayınlarlar. Onlar da ikisine de şeytan deme imandandır. Allah onları kahretsin diye. Kardeşlerim, bu tamamen yalandır. Aleyhissalatü Vesselam Usame'nin ordusundan geri durana Allah lanet etsin sözleri sarf ettiği sabit değildir. Aleyhissalatü Vesselam Usame'nin ordusunu savaş için hazırlanmıştır. Bu doğrudur. Fakat bu ordudan geri duranlar için lanet okumamıştır. Ebu Bekir ve Sıddık bu ordu içinde değildi. Nasıl olsun ki? Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı esnasında 12 gün süresince namazları o kıldırdı. Aleyhisselatü Vesselam hem namaz kılmasını emredecek hem de aynı zamanda nasıl savaşa çıksın? Ömer Usame'nin ordusundaydı. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Usame'nin ordusu henüz sefere çıkmış da değildi. Ebu Bekir Usame'ye giderek işleriyle alakalı olarak onunla görüşüp başvurup işaret etmek üzere Ömer'i orada bırakmasını istemişti. Bu davranış Ebu Bekir Es-Sıddık'ın muazzam bir ahlakıdır kardeşlerim. Böyle davranmadan da kendisi Emir el-Mü'minin olarak Ömer'i yanına koyamaz mıydı? Ama bizatihi gidip ordu komutanından izin alarak Ömer'i orada kalmasını sağladı ve Usame de ona izin vermiş. Ömer de Ebu Bekir'in yanında kalmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Yine kardeşlerim, fırkayı dalle dediğimiz kalbinde hastalık olan o insanların getirdiği şüphelerden bir tanesi de Aleyhisselatü Vesselam vefat edince birçok Arap Allah'ın dininden irtidat etti. Bunun üzerine Ebu Bekir mürtetlerle savaşmak üzere ordular göndermiştir. Bu büyük komutanlardan biri de Halid bin Velid'ti. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir tarafından peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme el-Kezzab ile savaşmak üzere gönderildi. Halid bin Velid, Ma'arekatul Hadika, Bahçe Savaşı adıyla anılan bu savaşta üstün bir zafer kazanmıştır. Sonra Halid, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dininden dönmüş olan Arap kabilelerine saldırıya geçti. Ya dine geri dönecekler ya da aksi halde Halid'den savaşacaklardı. Halid saldırmak üzere geldiği kavimlerinden birisi de Malik bin Nuayra'nın kavmiydi. Mallarının zekatını vermiyorlardı. Ebu Bekir'e zekat vermemişlerdi. Hatta kesinlikle hiç zekat vermemişlerdi. Halit onlara gelerek malların zekatı nerede? Namazdan zekatı neden birbirinizden ayırdınız diye sordu. Malik bin Nüveyra, biz bu malı arkadaşınız hayattayken kendisine ödüyorduk. O öldü gitti. Ebu Bekir'e ne oluyor ki? Halit bu sözlere öfkelendi. O bizim arkadaşımız, sizin değil ha dedi ve Dirar bin Ezver'e boynunu vurmasını emretti. Malik bin Nüveyra'nın peygamberlik iddiasında bulunan sicaha tabi olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü bir rivayet daha var. Şöyle ki, Halit, Allah kendisinden razı olsun, kendileriyle konuştuktan ve tavırlarından dolayı kınamada bulunduktan sonra kimisini esir almış, arkadaşlarına esirleri ısıtın. Yani soğuk bir gecede Sakif lehçesinde ısıtın, itfeu kelimesi öldürün anlamına gelmektedir. Bu sebeple Halit'in esirleri öldürmek istediğini sanarak emrolmadan esirleri katletmişlerdir. Yani üç husus meydana gelmişti. Halit bin Velid esirleri tehir ederek öldürmüş. Dolayısıyla bu durum kınama mevzusu yapılamaz. Halit bin Velid'in Malik bin Nüveyra'yı öldürdükten sonra aynı gece Malik'in karısıyla yattığı söylentisi ise tamamen Şiaların bir yalanıdır. Halit bin Velid bazısını öldürdükten, bazısını da esir aldıktan sonra Malik'in esirler arasında kalan karısını kendisine almıştır. Fakat daha ilk gecede kadınla yattığı ya da karısını almak için Malik'i öldürdüğü ifadeleri bütünüyle Şiaların yalanıdır. Allah yolunda bir mücahit olan Halit bin Velid'in ki şöyle diyor, bir kış gecesinin sabahında düşmana saldırıya geçmem bana bir gelin sunulmasından daha evla olduğunu söylerim diyor. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hamdolsun, buyurun. Tamam. Tamam, hastaneye git oğlum. Geleyim mi?
Abi geçen hafta başıma gelen aksi.
Tamam diyorum. Abi, tamam. Geleyim mi ben? Geleyim mi?
Yok.
Tamam oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Aleyküm selam.
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Yine Halit Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi hakkında şöyle buyurdu, büyük komutanlardandı. Halit Allah'ın müşriklere karşı çektiği kılıçlardan biridir demiştir. Bu nedenle Halit bin Velid böyle bir iş gerçekleşti. Malik bin Nümeyra ve beraberindekileri esir oldukları halde öldürünce Ömer bin Hattab Ebu Bekir'e Halit'i görevden al zira kılıcında günah var demiştir. Ebu Bekir de bunun üzerine vallahi olmaz çünkü o Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır demiştir. Allah hepsinden razı olsun. Yine fırkayı derlenin getirmiş olduğu şüphelerden birisi Muaviye sahabi Hicr bin Adi'yi zulmen katletmiştir demektedirler. Hicr bin Adi'nin sahabi mi tabi mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Hicr sahabi değil tabiindir. Buhari, Ebu Hatim el-Razi, İbni Hibban, İbni Sa'd, Halife bin Hayyat bu şekilde nakletmişlerdir. Sahabeden değildir. Muaviye radıyallahu anh Hicr bin Adi'yi neden öldürmüştür? Hepsinden alabiliriz. Tamam, tıkla bire. Kardeşlerim, Hicr bin Adi Ali bin Ebu Talib'in tebaasından ve onunla birlikte Sıffin'de savaşanlardandı. Hasan, Allah kendisine rahmet etsin, Muaviye lehine yönetimden çekilip idare Muaviye'de karar kılınınca ki bu yıla cemaat yılı adı verilmiştir. Muaviye ileri geleceği üzere Küfe valiliği görevine Ziyad bin Ebihi ya da Ziyad bin Ebu Sufyan'ı getirmiştir. küfellerin durumu ortadaydı. Ali'yi öldürenler onlardı. Oğlu Hasan'a da hıyanet etmişlerdi. Hüseyin'e de vefasızlık gösterip sözlerinde durmamışlardı. Ömer döneminde Sa'd'ın yönetimini beğenmemiş, Velid bin Ukbe'nin Ebu Musa el-Eşam'ın yönetimlerinden hoşnut olmayıp eleştirenler hep onlardı. Hiç kimse onları kılıç kuvveti olmaksızın razı edememişti. Ali bin Ebu Talib'in valilerinden biri olan Ziyad, Ali tarafından Basra valiliğine atanmıştı. Muaviye yönetime gelince Ziyad'ı Basra valisi olarak bıraktı, Küfe'yle sorumluluğuna verdi. Ziyad bir cuma günü kalktı ve insanlara cuma hutbesi vermeye başladı. Hutbeyi uzattığı söylenir. Hicr bin Adi ayağa kalkarak namaz namaz dedi. Ziyad hutbesine devam etti. Hicr bin Adi ayağa kalkıp Ziyad'ı taşladı. Hicr bin Adi'nin yandaşları da cuma günü insanlara hutbe okumakta olan Ziyad'ı taşlamaya başladılar. Ziyad olanları Muaviye'ye rapor etti. Muaviye Hicr bin Adi'nin kendisine gönderilmesini istedi. Daha sonra da öldürülmesini emretti. Çünkü Hicr fitne çıkarmak istemişti. Muaviye fitnenin kökünü daha işin başında kazımak istemiş. İşte Hicr'in öldürülme sebebi buydu. Bu nedenle Ayşe annemiz Muaviye'ye Hicr bin Adi'yi neden öldürdün diye sorduğunda bizler de diyoruz ki onu ve Hicr'i Allah'ın huzuruna karşılaşana kadar bırakın. Evet. Yedinci şüphe ise kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının ardından Fatıma'nın Allah kendisine rahmet etsin Ebu Bekir'e Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan mirasını istemek üzere gelmişti. Fakat Ebu Bekir mirası vermedi. Bu deliyle istidlal edenler Şiilerdir. Fatıma'nın Fedek'i istemesinin sebebi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazısı Fedek'in Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma'ya bıraktığı miras konusunu söylerken, bazısı da Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber günü Fatıma'ya hibesi olduğunu ifade etmişlerdir. Fedek'in Aleyhisselatü Vesselam tarafından Fatıma'ya miras bırakıldığını ifade eden birinci görüşü ele alacak olursak kardeşlerim, Buhari'de ve Müslim'de gelen bir ifadede Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından Fatıma Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine kalan Fedek mirasını Hayber ve diğer savaşlardan Aleyhisselatü Vesselam'ın payını istemek üzere Ebu Bekir'e geldi. Ebu Bekir, biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız Beytulmal'dır ve bizim mirasımız ilimdir. Öyleyse alimler de bizim varislerimizdir demiş ve bizim bıraktığımız sadakadır demiştir. Ebu Bekir Fatıma'ya bu şekilde bildirmiş ve biz peygamberler miras bırakmayız hadisini nakletmiştir. Evet. Fatıma Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü Ebu Bekir'in de yanlış anladığını ya da yanlış duyduğunu iddia etmiştir. Bu hususta şu ayet-i kerimedeki genel ifadenin delaletine başvurmuştur. Nisa 11'deki Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payından iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler ölümün bıraktığının üçte ikisi onlardandır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuş ise anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır, paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Ehl-i Sünnet bu meselede Ebu Bekir için değil Fatıma için bir özür arar. Çünkü görüşlere göre Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olan bir hadisin dalaletine başvurmuş. Bu hadisi Ebu Bekir, Osman, Ömer, bizzat annen kendisi Abbas, Abdurrahman bin Avf ve birçok sahabe bunu rivayet etmişlerdir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizim bıraktığımız sadakadır demiştir. Ne istiyorsun? Evet. Ehl-i Sünnet Ebu Bekir için değil, Fatıma için özür aramaya koyulmuştur. Allah her ikisine de rahmet etsin. Şüphe sahipleri Fatıma'nın Ebu Bekir'e kızdığını ifade etmişlerdir. Biz de şunu söylemek istiyoruz. Allah Ebu Bekir'den razı olduktan sonra Fatıma'nın kızması herhangi bir zarar getirmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı oldu demiştir. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Muhakkak ki onların arasında kendi aralarında olan bazı müşkülatlar olacaktır. Ama kitap ve sünnette gelen neyse ona tabi olmak gerekir. Ve öyle de olmuştur. Evet. Yine kardeşlerim, Fırkayı Dalle'nin Ebu Bekir ve Ömer konusunda bazı getirdikleri şüpheler vardır ki Ömer'in Ebu Bekir'e biat edilmesi konusunda bu biat aniden olmuştur ifadesini getirmişler ve bunun doğru olduğunu söyleriz. Ömer'in Ebu Bekir'e Sıddık'a biat edilmesi nani olduğu söylediği sabittir. Fakat bunun tamamını Bukhari'den okumak gerekir. İbn Abbas'ın rivayetine göre Ömer bin Hattab'ın kulağına bazı kimselerin Ömer ölürse falana biat edeceğim, Ebu Bekir'e biat an oldu dedikleri ulaşınca bazınızın vallahi Ömer ölürse falana biat edeceğim dediği kulağıma geldi. Olup bittiği halde Ebu Bekir'e biatın ani gerçekleştiğini ifade edilmesi kimseyi aldatmasın. Evet, öyle olmuştur. Fakat Allah bu aniliğin şerrini korumuştur. İçimizde fazilet bakımından Ebu Bekir'e ulaşacak kimse bulunmamaktadır dedi. Daha sonra Ebu Bekir ile birlikte Ensardan olan Sa'd oğullarının çardağına gidişini anlatır. Ömer şöyle der: hoşuma giden bir söz söylemeye hazırlandım. Ebu Bekir'den önce söylemek istiyordum. Havayı yumuşatmayı amaçlıyordum. Ebu Bekir ve Sıddık'ın yerine ben konuşmak istiyordum. Ben söze girmeyi isteyince Ebu Bekir yavaş ol dedi. Onu öfkelendirmek istemedim. Ebu Bekir sözü aldı. O benden daha halim ve daha vakurdu. Vallahi benim söylemek isteyip de zihnimde hazırladığım ne varsa açık seçik ya da daha iyi bir biçimde söyledi ve sustu. Şöyle dedi: kendi hakkınızda söylemiş olduğunuz hayır namına ne varsa siz onlara sahipsiniz. Bu işe liyakat Kureyş'ten ve bu kabileden başkası hakkında bilinmemektedir. Onlar soy ve yurt bakımında Arapların en hayırlı olanlarıdır. Ben sizin adınıza bu iki adamdan, Ömer ve Ebu Ubeyde'yi kastederek birinden razıyım. Bundan hangisini isterseniz ona beyat edin. Ebu Ubeyde ile ikimizin ellerini tuttu. Kendisi aramızda duruyordu. Sözlerimde bunun dışında hoşuma gitmeyen bir şey yoktu. Vallahi beni günaha yaklaştırmayacak olsa boynumun vurulması, aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir topluma yöneticilik yapmaktan daha sevimlidir. Allah'a yemin olsun ki konuyu görüştüğümüz kimseler için içinde Ebu Bekir'e beyat etmekten daha kuvvetli bir şey olduğunu göremedik. Beyat etmeden oradan ayrılsak bizim arkamızdan kendilerinden olan birine beyat edeceklerinden endişe ettik. Ya razı olmadığımız halde onlara beyat edecektik ya da muhalefet edecektik. Bunun sonucunda da fesat çıkacaktı. İstişare etmeden Müslümanlardan birine beyat edene tabi olunmaz. O ikisinin öldürülme korkusundan dolayı bu adama biat edenlere de tabi olunmaz. Bu Bukhari'de bu ifadeyi bulabilirsiniz. Ve Ömer Ebu Bekir'in elini kaldırarak ben Ebu Bekir'e biat ediyorum diyerek sahabeyi de ona teşvik etmiş ve sahabe de ona biat etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Yine 9. şüphe İbn Abbas hadisinde şöyle anlatılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın eceli gelip de vefat etmek üzereyken evde aralarında Ömer'in de bulunduğu bazı kimseler vardı. Aleyhisselatü Vesselam, hadi sizin için bir yazı yazayım da sonrasında sapıtıp dalalete düşmeyin dedi. Bunun üzerine Ömer aleyhissalatü vesselam acılarına mağlup düştü. Zaten yanınızda Kur'an var. Kur'an bize yeter dedi. Ev halkı anlaşmazlığa düşüp tartıştılar. Kimisi getirin Resulullah bir yazı yazsın da sonradan sapıtmayalım derken kimi de Ömer'le aynı şeyler söyledi. Resulullah'ın yanında anlaşmazlığa düşüp de biraz fazla sesle konuşarak gürültü edilince aleyhissalatü vesselam kalkın deyip onları yanından çıkarmıştır. Bu hadisten dolayı aleyhissalatü vesselamın ashabına dil uzatmaları, Ömer'in Resulullah kendini bilmez bir şekilde konuşup hezeyanda bulunmuştur dediği yalanında kendini göstermektedir. Bu tamamen yalandır. Ömer kesinlikle aleyhissalatü vesselamın hezeyanda bulunduğunu söylememiştir. Bilakis Bukhari ve Müslim'deki kaynaklarda yer alan rivayette aleyhissalatü vesselam acılara mağlup düştü demiştir. Bu esnada ölüm hastalığı aleyhissalatü vesselamın üzerinde oldukça ağırlaşmıştı. Bu durumu Ayşe annemiz kendisi de açıklamış. Çünkü aleyhissalatü vesselam bayıldı. Ayılınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu demiştir. Ayşe annemiz de seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dediğinde kendisine su getirdiler, yıkandı. Sonra namaza gitmek için kalktı ve tekrar bayılıp düştü. Daha sonra ayıldı ve insanlar namaz kıldı mı dedi. Seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dediler. Bana su getirin dedi. Su getirdiler, yıkandı. Sonra namaza gitmek isteyerek ayağa kalktı ve düştü. Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun. Evet. Üçüncü kez ayılınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu. Seni bekliyorlar deyince Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Evet, hezeyanda bulunduğunu söyleyen olmuştur ama Ömer değildir. Maalesef bu rivayetleri toplayarak bu şekilde sözler söyleyerek sahabe üzerinde bulutlar oluşturma, dini baltalamaya çalışma hiç kimseye fayda vermemiştir. Allah sahabenin hepsine rahmet etsin. Allah zaten kitabında onlardan razı olduğunu söylemiş ve razı da olmuştur. Rabbim bizlerden de razı olacak amelleri sudur etmeyi, bizlere işlemeyi nasip etsin. Yine kardeşlerim, fırkayı dalle dediğimiz insanların oluşturduğu şüphelerden birisi, Ömer meşru olduğu halde temettü haccı ile mutayı yasaklamasıdır. Allah'ın helal kıldığını Ömer nasıl haram edebilir iddiasıdır. İsterseniz önce temettü haccı ile işe başlayalım. Şöyle, varsayalım ki Ömer temettü haccını yasakladı ve bunda hata etti. Ne oldu ki yani? Biz Ömer'in masum olduğunu söylemedik ki zaten. Bilakis diğer sahabeler gibi o da hata edebilir. Tabii ki bu ifadelerimiz Ömer'in hata ettiği varsayımına dayanmıyor. Suheyb'in mabetten gelen rivayette Ömer'e temettü haccı yapmak üzere hac ve ümre ihramına birlikte girdim dedi. Bunun üzerine Ömer sen peygamberin sünnetine uymuşsun demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bunu İmam Nesai Kitab-ül Haç'ta sahih bir senetten nakletmiştir. Salim İbn-i Ömer'den rivayetine göre kendisine temettü haccı sorulduğunda yapılmasını emretmiş. Sen babana muhalefet mi ediyorsun denildiğinde babam sizin söylediğinizi söylememiştir. O yalnızca ifrat haccı yaparak ümreyi haçtan ayrı başlı başına yapın demiştir. Yani haç aylarında ümre hediye kurbanı olmaksızın gerçekleşemez. Beytullah ziyaretinin haç ayları dışında yapılmasını kastetmiştir. Siz ise bunu haram kıldınız ve bu şekilde uygulamaları cezalandırdınız. Halbuki Allah Azze ve Celle helal kılmış, aleyhissalatü vesselam tarafından uygulanmıştır denilmiştir. İbn-i Ömer'e karşı biraz daha itiraz ettiklerinde ise ittiba olmaya Kitabullah'ın mı yoksa Ömer'in mi hakkı daha çok demiştir ve insanları Kur'an'a ve sünnete uymaya davet etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Yani biz selefin menhecine tabiiz, fehmine değil. Fehim, görüşü, hareketi olabilir ki bu da kah isabet eder, kah hata eder. Ama menheç, Kur'an ve sahih sünnettir. Burada hata olmaz. Hata olduğunu iddia edende de iman olmaz. Öyleyse Ömer'in maksadı neydi? Ömer'in maksadı Beytullah'ın senenin hiçbir gününde ömreden yoksun kalmamasıydı. Çünkü insanlar hac için çıktıkları zaman hac ile beraber ümreye de niyet ederek temettü haccı yapıyorlar ve bundan sonra da Beytullah'a gelmiyorlardı. Bunun üzerine Ömer ifrat haccı yapmalarını istemiş. Böylelikle özel bir yolculukla ümre için gelecekler ve böylelikle Beytullah ziyaretsiz kalmayacaktı. Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in koyduğu yasak haramlık içeren bir yasak değil, yalnızca kendi görüşüdür. Böyle bir uygulamanın daha faziletli olduğu kanısına varmıştır. Bu sebeple ayıplanamaz. Hatta daha önce de zikrettiğimiz gibi Subey bin Mabed temettü haccı yaptığında Ömer kendisine peygamberin sünnetine uymuşsun demiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Kadınlarla ilgili Muta'ya gelince kardeşlerim, Muta'nın yasaklanmış olduğu Ali radıyallahu anh tarıkı ile aleyhissalatü vesselam'dan yapılan rivayetle sabittir. Nitekim Bukhari'de Müslüm'de yer alan kadınlarla alakalı Muta'yı mübah gördüğü duyulunca Ali İbn Abbas'a sen şaşkınsın. Aleyhissalatü vesselam Hayber günü Muta'yı ve evcil eşek etini yenmesini yasakladı demiştir. Bu hadis iddia sebep sahiplerinin bizzat itibar ettikleri kaynaklarda da yer almaktadır. Yine aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın fetih yılında Muta'yı yasakladığı bildirilmektedir ki bunu Müslüm'de bulabilirsiniz. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere Muta'yı helal, 4. de kıyamete kadar haram kıldığı vardır. Ve İbn Abbas'ın Muta'ya cevaz verdiğinde Abdullah bin Zübeyr'in ayağa kalkarak Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah birilerinin gözünü kör ettiği gibi kalbini de kör etmiştir deyip oturuyor. İbn Abbas bazıları ne kadar kaba. Biz bunu peygamber zamanında yapıyorduk demesi. Abdullah bin Zübeyr'in ayağa kalkarak yap ya da fetvasını ver. Vallahi seni rejim ederim demiştir. Ve İbn Abbas daha sonra vakayı öğrenince tövbe etmiş ve Muta'nın haramlığına fetva vermiştir. Kardeşlerim, durum böyle olunca Ömer Muta'yı yasaklamışsa ne olmuş? Peygamber Aleyhisselam'ın yasakladığı, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yasakladığı bir şeyi o da yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesinde gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Müminin 5'te. Rabbimiz Subhanahu ve Teala böylelerini haddi aşanlar olarak adlandırmışlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. İddia sahipleri şu ayet ile delil getirmektedirler. Nisa 24'te. Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızdan mihirlerini vererek istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mihirlerini verin. Mehir kesiminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Evet. Ayette onların belirli bir sureye kadar faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mihirleri verin. Mehir kesiminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Buradaki ifadeyi alarak Muta'nın cevazına hükmetmişlerdir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar haram olduğunu zikretmiş ve bundan uzak durun demiş. Hatta sahabe hadım mı olalım ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü sadece bakmış ve gülmüş. Ravi diyor ki, peki diyor, bu soruyu sorduğunda deseydi ne yapacaktınız? Evet diyor. Emretseydi hepimiz kendimizi hadım edecektik diyor. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Yine onların getirdiği şüphelerden bir tanesi, ey peygamber, eşlerinin rızasını göstererek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, hikmet sahibidir. Tahrim 1'den 4'e kadar ayet. Bu ayetlerde kalpleriniz sapmıştı kısmının, kalpleriniz küfre meyletmişti anlamında olduğunu söylemektedirler. Bu ayetlerin Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Ayşe ve Hafsa hakkında nazil olduğu ifade etmektedir. Deriz ki kardeşlerim, Ubeyde bin Umeyr'den rivayete göre Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam halasının kızı ve hanımı Zeynep binti Cahş'ın yanında kalıyor ve bağ şerbeti içiyordu. Hafsa ile anlaştık. Aleyhisselatü Vesselam hangimizin yanına gelirse meşe ağacı zamkı mı yedin, ağzın öyle kokuyor diyecekti. Aleyhisselatü Vesselam bu iki hanımından birinin yanına girince hanımı önceden anlaştıkları gibi Aleyhisselatü Vesselam da Zeynep binti Cahş'ın yanında bal içmiştim. Önemli değil, bir daha içmem dedi. Aleyhisselatü Vesselam Hafsa binti Ömer'in yanındaydı. Ona kimseye söyleme, bir daha içmeyeceğim dedi. Hafsa da Ayşe'ye planında başarılı olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın bal içmekten kaçındığını, bir daha içmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey peygamber, eşlerinin rızasını göstererek Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için kendini haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir ayetini indirmiştir. Tahrim 1'den 4'e kadar. Yani bu amelden dolayı tevbe ederseniz ki bu amel hanımların kıskançlığı ve diğer yaptıklarıdır. Ayette böyle bir eylemde bulunmakla kalpleriniz haktan saptı anlamındadır. Yani fiil bir hatadır. Küfre meyletti manasında değildir. Allah o şekilde yoranlara hidayet etsin. Evet kardeşlerim, Allah onlardan razı olduğunu söylüyor ve onların adaletinden bahsediyor. Ne yaparsa yapsın onları affettim derken maalesef sonradan inandım diyen, ben de Muhammed ümmetiyim deyip de o insanları eleştirip o insanların üzerinde tahan oluşturanlar, aslında sahabeleri tanıdığından, hayatlarını falan araştırdığından değil kardeşlerim. Hakikaten bütün gelen rivayetleri böyle tek tek okuyup da bunlara takıldıklarından da değil. Amaç dinin baltalanması, dinin içinde birçok fitnenin, fraksiyonun çıkması ve istedikleri gibi yaşama arzusudur. Sahabenin imanına, tasdikine, ameline bakacak olursanız gelen her ne olursa olsun direkt şeksiz ve şüphesiz kabul etmiş, bunu hayatına geçirmiş ve insanları da buna davet etmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Allah'ı ve Resulü'nü kendi canlarının üstünde bilmiş ve her şeyden aziz tutmuştur. Ve biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Seninle Rabbin git savaş. Biz bunu diyemeyiz. Sen atını denize sür desen biz oraya süreriz diyen o insanlara daha sonradan gelip taan etme hiçbir iman ehlinin işi değil, sadece münafıkların, kalbi ters dönmüş, dinden çıkmış fasıkların sözleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ashabım hakkında söz söyleyen münafıktır diyor. Allah onları seven, onları kardeş bilen, onlara dua eden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, biz dinimizi onlardan aldık. Bunlarla uğraşılmanın altında yatan da Yahudilerin, Hristiyanların